Taktik sahasının NBA podcast'i Play Against One'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fethi ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte Doğu'ya geçtik. Doğu Konferansı'nın ilk grubu olan Merkez grubunu konuşacağız. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Ne haber, nasılsın?
Yani fena değilim. Özellikle yani. Dün tabii biz bir draft yaptık. Onun da istersen kısa özetini geçelim.
Yani dün...
Orada... Hah, buyur.
Dün ligin şey yaptığımız ligin draftını yaptık. Hani sağ olsun arkadaşlar, WhatsApp grubu da oldukça şey. Yani bugün Chicago Bulls'un Derek Favors'ı takımdan kesmesinin haberi bile düştü. Hani biraz hani Fragment One ailesi gibi böyle bir şey oldu WhatsApp grubu. Hani o yüzden ligi oynamayanlarla da böyle bir Discord'a falan geçmece fikirleri benim kafada canlanıyor. Hani şey bir grup. Dünkü şey de gayet iyi oldu. Eğlenceli oldu en azından.
Evet. Verimli bir şeydi bence de.
Aynen. Verimli bir etkinlikti. Biz bu arada şeyi düşündük. Hani işte bazı işte Demarke'de de bir program ertelenmiş. Sokrates 2 programını erteledi. Hani onu düşündük ama hani konuşabildiğimiz için böyle şeyleri buradan, hani burayı en azından kendi fikirlerimizin şeyi yapabildiğimiz için hani ertelememeye karar verdik. Hani şey yapmaya devam edeceğiz, podcast yapmaya devam edeceğiz bu süreçte. Hani biraz soru tweet, hani fark ettiğiniz üzere soru tweet atmıyoruz. Çok böyle gümbür gümbür alıntı yapmıyoruz ama hani hem dönüp dinleyebilmemiz için hem de kendi konuşabilmemiz için podcast yapmaya devam edeceğiz. Hani o yüzden şey... Önümüzdeki salı başlıyor. Bugün perşembe olması, perşembe bu akşam. Hani önümüzdeki günlerde en azından bir hafta içinde iki podcast daha gelip hatta bu Celtics'in olduğu gruba İnan Özdemir'i getirmeye çalışıyoruz. Hani yayınlara devam edeceğiz. Sonra zaten haftada bir ailenizin, halkların NBA podcast'i Flagrant One olarak devam edeceğiz. Yayına diyelim.
Kesinlikle abi. Gündeme girmek istiyor musun?
Yok, hayır. Yani çok hani onu konuştum, başka hiçbir şey konuşmamak lazım. Hani o yüzden hani zaten şeyim, fikrim bilenler hani yaptıklarımı da hani paylaşmaya çalışıyorum falan. Hani o yüzden şey yapın. Bugün biraz basketbol konuşalım. Yani çoluk çocuk hastane bombalama işini konuşmayalım. Zaten o konuşuldu mu başka bir şey konuşmamak lazım.
Katılıyorum abi. Merkez grubunun geçen sezonki lideri Milwaukee Bucks.
Milwaukee Bucks, evet.
Çok önemli bir hamle yaptı. Kadrosuna Damian Lillard gibi bir isim ekledi. Tabii bunu yaparken Jrue Holiday gibi savunmanın aslında en önemli parçalarından biri olan, özellikle ön hat savunmasındaki en önemli isim olan bir sayı, bir oyuncuyu kaybetmiş oldu. Gelenler gidenlere baktığımız zaman Milwaukee Bucks'ın preseason'da izlemişsindir muhtemelen. Attığı taş ürküttüğü kuşa değecek gibi duruyor mu sence?
Vallahi aslında zaten Milwaukee'yi biraz hızlı geçeceğiz muhtemelen. Çünkü biz Holiday, Damian Lillard takısından sonra zaten bir podcast çektik. Gecesi üzerine hani biraz tekrar olacak bu. Hazırlık maçlarından değerlendirmek gerekirse şey, şimdi yeni koçlar Adrian Griffin çok uğraşmadan, çok şeye dökmeden o işi, kutu kutu perseye dökmeden Giannis Lillard ikili oyunlarını, üçlü oyunlarını, ama Giannis ile Lillard'ın ikisinin de birden toplu aksiyon içinde olduğu tepe hücumlarını çok kurcalamadan takımın merkezine koyacak gibi. Yani bazı koçlar başka şeyleri dener sezon içinde, bazı koçlar playoff'u bekler elini açmak için. Yok, Adrian Griffin direkt hazırlık maçlarından başladı bu ikili oyun fikrini göstermeye ve Giannis gerçekten çok fazla alan buluyor. Yani hani pot altında bomboş smaç vuruyor Giannis, ki Giannis'i biz kaç 5 senedir 3 oyuncudan daha az oyuncunun savunduğunu görmedik. Yani birebir bile bırakılmıyor böyle karşısındaki bazı eşleşmeler hariç. O yüzden o şeyde, podcast'te konuştuğumuz, bu işin tutması için Lillard'la Giannis'in çok iyi bir ikili oyun uyumu sağlaması lazım. Tezimiz şu an hani Adrian Griffin de ona odaklanmış o şekilde. Kuşa değmemesi olayını sezon boyunca göreceğiz. Çünkü hani Şimdi ben podcast'ı hazırlanırken hem işte takımların koçların ismini unutmayayım hem rotasyona dair bir şey gözümden kaçırmayayım diye takımın süre alabilecek oyuncularını yazıyorum. İşte mesela Detroit'te bayağı oyuncu yazmışım. İşte Chicago'da bayağı her şeye 3-4 oyuncu yazmışım her pozisyona. 3 pozisyon yazıyorum bu arada. Handler'lar, kanatlar ve pivotlar olarak. Yani Milwaukee'de bir tane handler var. İkinci oyuncu Campaign. Milwaukee'nin kanat oyuncuları Chris Middleton, Pat Connaughton, Malik Beasley, Marjon Beauchamp, Jay Crowder. Yani aralarında geçen sene çok kötü olmayan tek oyuncu Connaughton. O da kötüydü yani. Connaughton standartlarında kötü bir sezon geçirdi. Dün 3 doları mı aldım? 2 doları mı aldım? 2 dolar aldım galiba dün Pat Connaughton. Ne alakaysa yani. Hani bu kanat rotasyonu arasında tabii Yannis'i biglere yazıyorum. Bu kanat rotasyonu arasında şey yok. Geçen sene çok kötü olmayan adam yok. Pivotlarda işte Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis. Yani Bobby Portis'e ne kadar, Bobby Portis ne kadar artı bir oyuncu. Bobby Portis hani çok özellikle Milwaukee'ye geçtiğinden beri her yerden şut atabiliyor neredeyse ama ben Bobby Portis, Milwaukee nerede sıkıntı yaşasa Bobby Portis'in fazla süre almasının ve hani kafasının bazı şeylere basmamasının etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani bu takımın olmayacaksa eğer bu takım bu rotasyondaki şeylerden ötürü olmayacak. Sıkıntılardan ötürü olmayacak ve hani rotasyonun arkasında da böyle ya şu genç oyuncu parlayabilir mi? Mesela geçen seneki Jordan Nwora bile. Mesela Jordan Nwora olmadı. Geçen sene ondan önceki sene galiba. Geçen sene Indiana'da olması lazım Jordan Nwora'nın.
Hani, takaslanmıştı o yani.
Aynen. Hani Nwora gibi hani böyle hani bir işte Isaiah Livers gibi hani böyle saçma sapan bir kanat oyuncusunun tutmasını beklersin bir takımda. Yani bu takımda o oyuncuyu da rotasyona yazıyorsun zaten. Marjon Beauchamp. Hani bu takımın bir takassız daha böyle bir de biliyorsun NBA'de yeni Collective Bargaining Agreement yani CBA'den ötürü ikinci apron takımları sezon içinde kontratı full MLA'den yüksek olan oyuncuları buyout üzerinden alamıyorlar. Karmaşık bir kural ama 12 milyondan fazla kazanıyorsanız bu sene ve takımınız sizi serbest bıraktıysa second apron takımlarıyla imzalayamıyorsunuz. Hani Milwaukee'nin second apron takımı olması lazım çünkü Lillard'la Antetokounmpo var, Middleton'da var. Muhtemelen second apron takımıdır.
Lopez de 20 milyon alıyor 2 yıl.
Yani tam milyon. Second apron takımı o zaten second apron çıktı. Hani bu takım buyoutlu oyuncu alamayacak. Veteran alamayacak takımına. Yani burada çok hani Malik Beasley ile Pat Connaughton'dan birinin çok iyi oynaması lazım. Jay Crowder'ın biraz canlanması lazım. Yani Jay Crowder 2 senedir yok ortada. Hani geçen sene zaten oynamadı ve takaslandı. Ondan önceki sene de oynamazsan oynama kardeşim denecek kadar vasıfsızdı. Hani böyle bakınca bu kanat rotasyonuna bir hamle gerekiyor ama o hamleyi nereden bulacaklar? Ki takas asetleri de çok küçüldü. Hani Milwaukee konusunda durum o gibi duruyor biraz ama normal sezonu ciddiye hani hazırlık maçlarını bu kadar ciddiye alan takımın normal sezonu da ciddiye alacağını bekliyorum. Hani ben Milwaukee'nin çok kötü bir normal sezon takımı olacağını düşünüyordum. Biraz en azından şeyin başında geçen sene Celtics'in işi sıkı tuttuğu gibi şeyin başında böyle sezonun başında erken bir pick yapabilir Milwaukee ve Milwaukee bu sene böyle herkesi ezip geçecek algısı yaratabilir aralığa doğru giderken Milwaukee'den öyle bir başlangıç bekliyorum diyeyim ama şunu da söyleyelim hani son oynanan hazırlık maçında Lillard bayağı kötüydü 11'de 2 ile 5 sayı falan attı.
Şutlarının hani, çok kısa kaldı abi. Ben OKC maçını diyorsun. Sen izledin mi? Şutların çok kısa kaldı. Bir güçlüğü vardı. Sezon öncesi bir şey nasıl diyelim? Sezon öncesi fiziksel durumunun çok iyi olmamasıyla alakalı olabilir belki. Yani kısa kalması çok şey yapmadı işte. Yani şutlar kısa kaldığı için genelde yani herhalde fiziksel anlamda çok da iyi olmadığını buradan anlayabiliriz diye düşünmüştüm maçı izlerken.
Yani işte zaten Lillard çok kötü başlarsa zaten o podcastlerde konuşuruz. Ancak şu an bana takımın sahada gösterdiği, sahada denediği şeyler işi sıkı tutacaklar hissi veriyor. Hani o yüzden erken pik yapan bir Milwaukee Bucks bekliyorum diyeyim.
Bu arada yani bir yandan da arkadaş şey açık bende. Houston first maçı dün geceki. Alperen'i switch'te kullanıyor Udoka. Yani evet. Çok garibime gitti.
Tabii yani. O Berkay Terzi'nin paylaştığı bir video vardı. Görmüşsündür illa.
Yok Twitter'a hiç girmedim bugün de. Hemen enteresan bir şey. Çok garibime gitti yani.
Neyse. Bu 5 gün önce falan pozisyon hatası yapıyor diye. Ben mesela dün Jeff Green'i ondan aldım. Alperen'in pozisyon hatası yapıyor diye aldı oyundan direkt. Jeff Green'i soktu. Sonra geri soktu oyunu Alperen'i. Hani Ime Udoka Jeff Green'in de sahada kalmak isteyebilir gibi. Ya neyse üstünden niye geçtik? Arada şey. Aynen bir contender şundan bahsetmek lazım. Hani Milwaukee direkt contender ve işte son senelerde çaylak koçların iyi işler çıkardığını gördük. Hatta Nick Nurse çaylak koçken şampiyon oldu. Ama hani genelde olay zaten çaylak koçun yanına iyi bir ekip dizmek. Hani bunu yapıyor artık takımlar. Eğer çaylak bir koça şans vermek istiyorlarsa, özellikle contenderlarsa, onu eskiden koçluk yapmış, hem de önemli takımlarda koçluk yapmış, önemli playoff tecrübesi olan yardımcı koçlarla beslemeye çalışıyorlar. Ve Milwaukee'de bu hususta Adrian Griffin'in yanına Terry Stotts'ı getirmiş. Terry Stotts öyle böyle iyi bir hücum koçudur. Ki Lillard'la da Portland'la çalışmıştı. Ama bugün hani ben hakikaten not almıştım Terry Stotts'ı sabah not çıkarırken. Podcast'e girmeden önce Terry Stotts görevinden ayrıldı. Hani evet. Şöyle düşünüyorum. Hani ben bir yerde işe girsem ve proje başlamadan eski iş yerinde benden daha üstte olan bir adam benle beraber aynı şirkette işe başlasam ve ben proje başlamadan takımdan ayrılsam, proje ekibinden herkes yeni gelen, arkamdan gelen kişinin beni kovdurduğunu düşünür. Hani ben de burada Lillard'ın statüsü istemediği fikrinin çok düşünülebilir, makul bir şüphe olduğunu düşünüyorum. Hani orada bir ciddi bir kan kaybetti şeyde, staff bakımından Milwaukee. Adrian Griffin'in yanında zaten işte uzun zamandır şeyin Milwaukee staff'ının baş asistanı olan Joe Prunty var. Ukrayna milli takımının koçluğunu Birleşik Krallık milli takımının koçluğunu yapmıştı bir süre. Biz zaten şeyde 2017 playofflarında, 2018 playofflarında.
18 aynen.
Baktım 2018 playofflarında Jason Kidd ayrıldıktan sonra Joe Prunty getirmişti. Hani bakıyorum hani bakacağız diyelim ama Testats'ın özellikle hani sezonun içinde bir ekleme yapmayacaklarsa çok hayra alamet bir haber değil. Üstüne kıyasla safta da büyük bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Yani mesela geçen sene hatırlayalım. Boston Ime Udoka krizini kucağında bulunca Joe Mazzulla'nın yanına asistan aramaya başlamıştı. Yani hatta Mazzulla'nın sezon biter bitmez hemen işte Sam Cassell geldi, Silas'la görüşüldü olmadı ama hani hemen etrafını doldurmaya çalışmıştı Boston. Milwaukee de onu yapmaya çalıştı ancak Lillard işi biraz orayı bozdu gibi. Hani bunu bir soru işareti olarak koyalım. Ve senin sorun var mı?
Bucks'la alakalı birkaç şey ekleyeceğim. Özellikle bizim maçı izledikten sonra. Abi şu var. Yani kafası yerinde olursa Malik Beasley bu takımda çok fazla boşluk bulacak. O net belli oldu. Yani Lillard gibi bir adamın yanında bir de Antetokounmpo'nun pota altındaki etkinliğini düşününce Malik Beasley gibi köşe şutlarını iyi sokabilecek bir oyuncunun ben bu sezon hakikaten işin hücum sahasında verimli olabileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Özellikle Lillard'ı farklı şekilde kullanıyorlar. Senin bahsettiğin tepe aksiyonları olsun. İşte bir tarafı tamamen boş bıraktıkları bu işte side pick and roll'lerle olsun. Oldukça işin içine dahil etmeye çalışıyor Adrian Griffin gördüğüm kadarıyla benim de. Benim bu takımla alakalı şöyle bir durumum, düşüncem var. Ya Bucks bazı mağlubiyetleri saha içerisinde kabullenmek zorunda. Yani ben burayı kaybedeceğim diye yola çıkacaktır David Griffin. Benim görmek istediğim acaba hangi saha içi mağlubiyetlerini alacak? Yani nerede neyi verecek rakiplerine ve nereyi kazanmaya çalışacak? Ben bunu sezon boyunca takip etmeyi istiyorum. O şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Bunu takip etmesini güzel bir detay olacağını düşünüyorum. Bir de abi yani hiç kimsenin karşısında kalamıyorlar ya. Hani Dort gitti, Gidi gitti, SCA zaten gidiyor, J-Dub zaten gidiyor. Ya hiç kimseyi durduramadılar abi penetrede. Yani arkada Yannis'le Lopez olsa bile bu adamların verimliliğini artıracak olan şey ön hatta o savunmada işte sana belki yarım saniye kazandıracak kadar o teması üretebilecek kısaların olması. Öyle bir oyuncu da hiç gözükmüyor yani. Kanatında iyi bir takım savunmacısıdır ama kötü bir şeydir yani. On ball savunmacısıdır. Nasıl çözecekler onu çok merak ediyorum.
Evet. Yani ben de çok şey yapmak istemiyorum. Çünkü bu hani şunu söyleyeyim, ben Celtics fanatiği olduğumu saklamıyorum ve tabii ki hani Celtics'e daha iyi tarafından bakıp böyle doğrudan rakiplerime daha kötü tarafından bakıyorum. Hani ezberden, hani şeyden, taraftarlığım vermiş olduğum şeyden ötürü. O yüzden kendimi bu konuda frenlemeye çalışıyorum ama işte ya bu kanat rotasyonunun, ya geçen Middleton konusunda şu tweet'i gördüm ve çok haklıydı. Yani Middleton sakatlıktan önce bile düşüşe geçmişti. Sakatlandı. Korkunç bir sezon oynadı. Yani döndükten, tamam evet, döndükten sonraki ilk sezon çok zor. İşte Gordon Hayward'ın döndükten sonraki sezonu mesela adam yürüyemiyordu sahada. Hani Middleton'da da öyle bir durum vardı. Üstüne üstlük Middleton bu sene bir daha dizinden operasyon geçirdi. Hani bu adama ne kadar, bu adamın birinci adam olduğu bir rotasyon, Milwaukee rotasyonu. Ve Middleton'a çok yakın olan oyuncu bile yok. Hani Middleton'ın bu hali clear cut birinci opsiyon kanat rotasyonunda. Hani kutu kutu pense Elmo'mu yerse oynayacaklar playoff'ta. Hani mesela notlarıma şey yazdım. AJ Green var ya bunlarda. 3-4.
Evet,
hani Fenerbahçeliler alır mıyız diyor bu arada şutörü. Hani öyle bir adam AJ Green. Dün Uğur şey yaparken diyordu ya, draft yaparken. Bu ne abi, Erdemcan'ın beğenmediği adamlara geldik diye. Hani Milwaukee'nin rotasyon hakikaten Dimitris Tudis'in beğenmediği adamlara doğru gidecek. Onu şey yapalım. Mesela Milwaukee olsam Romeo Langford kesilmiş takımdan bir denerim şansımı falan. Yani öyle o kadar şeyin dibindeler şu an. Kanat rotasyonunda yardım konusunda o kadar muhtaçlar bence.
Vallahi katılıyorum abi. Ne görmek istiyorsun?
Ne görmek istiyorum abi? Yani Bochamp'i denemelerini istiyorum. Hani J. Crowder'ı atalım, tecrübeli oyuncu. Hani akmasa da şey yapar ama mesela J. Crowder'la playoff'a gelirsen vay senin haline. Yani o yüzden bence biraz burada şans denemeleri lazım. Denemeleri lazım. Hani tamam Miami gibi çekme. Hani Miami direkt alıyor sırası, rol oyuncusu yapıyor playoff'ta, sahada kalıyor. Dunker'ı yapma onu. Ama elindekine de şey kalma, muhtaç kalma. Benim şeyim o. Milwaukee çaylak bir koç olduğu için bunu yapması zor olacak ama bence rotasyonu biraz karıştırmalar ve hani böyle aralığa kadar falan biz şey izlemeliyiz. Bu adam nereden çıktı? Hani işte Surinamlı bir 3 numara falan oynamalı. Hani Milwaukee şeyde biraz tryout, rotasyonun 7. 8. adamı için normal sezonda tryout yapmalı bence. Ha, bu arada ne görmek istemiyorum? Campaign'i kesinlikle görmek istemiyorum. Hani Campaign'i eklemesi bu takıma bana şey hissi veriyor. 2021'de Boston'a eklenen Jeff Tick hamlesine çok andırıyor yani.
Campaign hocanın yani basketbolculukla alakalı ne kadar uzun bir kariyeri kaldı bilmiyorum ama inşallah Jeff Tick kadar iyi bir hikaye anlatıyordur.
Abi Jeff Tick'in Jordan Crawford podcast'ini dinledin mi?
Yok yani ben Tig'in podcastlerini hiç dinlemedim de arada böyle kesitler ölmedik hikayelerden orada.
Benim Twitter podcast bitince benim Twitter hesabına gir, favlara gir. Orada şey var. Oynamıyorduk nasıl olsa her gün dışarıdaydık. Görmeniz lazımdı bizi falan diye anlatıyor. Hani acayip bir adam.
Ben ne görmek istiyorum Milwaukee'den? Alan savunması ya. Hadi bakalım.
Alan savunması.
Alan savunması görmek istiyorum.
Alan savunması görmek istiyorum. Peki Cleveland abi. Cavaliers. Cleveland Cavaliers.
Abi geçen sene Cleveland ilk turda şey elendi, New York Knicks elendi.
Evet.
Ve dediler ki abi biz geçen sene rol oyuncularından hiç şut katkısı alamadık.
Evet.
Ve Thibodeau da bizi gözümüze soktu bunu.
Evet.
Dediler ki biz de bu sene gidelim kanatlara şut atabilen oyuncu ekleyelim.
Evet.
Max Strus ve özellikle Max Strus ve George Niang hamleleriyle aslında bu eksiği gidermiş gözüküyorlar. Ama bu Cleveland'ın ne kadar tehlikeli bir takım haline getiriyor?
Ya ben geçen sene, Cleveland geçen sene çok iyi başlamıştı hatırlarsın. İzlerken şey demiştim, hatta hem tweet atmıştım, bizi yendikleri ikinci maçtan sonra olması lazım. Hem konuşmuştuk ya, bu takım çok iyi ama 4-2 elenir ikinci turda birine. Yani o şeyi hissi hiç vermiyordu. Çok tehlikeli, konferans finali, o finaller tehdidini hiç vermiyordu. Bu biraz tabii ki takımın yıldızlarıyla alakalı. Ama normal sezonu konuşacak olursak, sonuçta playofflar buradan 8 ay 9 ay uzaklıkta ve çok gelişim gösterebiliyor oyuncular. Özellikle hani bu kadar genç bir takım 8-9 ayda çok gelişim gösterebiliyor. Şu an kağıt üzerine baktığımız zaman yapmaları gereken hamle buydu tam olarak. Yani bu takım Levert takısında da geçen seneki kanat rotasyonu aramalarında da 5. adamını arıyor. Yani bu takımın 5. oyuncusu yok. Geçen sene yoktu. Hani bakıyorsun 5. adam olarak kullandıklarına geçen sene Lamar Stevens şutu yok. Boston'dan garanti olmayan kontrat aldı. Tek işi yani en verimli olan oyuncu şeydi Lamar Stevens'ı bu arada. Tek işi corner crush yapmak ve savunmada undersized guardların yerine rakibin şeyini savunmak, handler'ını savunmak. Cedi Osman. Yani ben Cedi Osman şu an Euroleague'e gelse ne kadar etkili bir oyuncu olur emin değilim. Hani Cedi Osman iyice hani hiç yani maalesef ya işte Türkiye çıkışlı sporcularda bu yani Onur Alp'e de geleceğiz birazdan. Umarım Onur Alp abisine çekmez. Bence Onur Alp Cedi'den de çok daha yetenekli bir oyuncu. Ve Okoro abi Okoro olacak iş değil Okoro. Yani Okoro'nun Romeo Langford'dan tek farkı Romeo Langford sahaya çıkamıyor çok sakat olduğu için. Isaac Okoro sağlıklı olduğu için oynuyor. Ama çok kötü yani çok verimsiz ve direkt takıma zarar veriyor. Yani kanattan o kadar oturuyorlar ki Okoro'nun üstüne ve Okoro çok fizikli de değil. Hani bir iki numara fiziği var. Yani Mitchell'la yaklaşık bir fiziği var. Tabii Mitchell'dan daha büyük de. Hani öyle olduğu için Lamar Stevens kadar falan böyle corner crush da yapamıyor. Benim draft tarihimde en büyük hayal kırıklığım Isaac Okoro. Gerçekten yani ve neden hani karşıma gelse neden böyle oldu abi diye sorarım hayal kırıklığı içinde. Şimdi bu kadar kötü katkı aldıkları bir yere Max Strus NBA oyuncusu abi. Hiç öyle böyle NBA oyuncusu bak diğer saydığım oyuncular NBA oyuncusu değil. Ne Cedi NBA oyuncusu ne Lamar Stevens NBA oyuncusu ne Isaac Okoro NBA oyuncusu şu an. Ve bunlarla 48 dakika dönüyorsun. Hani bunların hiçbirini sahaya koyamadığın bir 5 yapamıyorsun. Bunun yerine Max Strus NBA oyuncusu. Abi Jochniak hakkında korkunç iyi bir istatistik gördüm söyleyeyim mi?
Nedir abi?
Jochniak 2020'lerin abi en çok maç kazanan oyuncusu NBA'de.
tabii canım şimdi gerçi Utah'da oynadı.
Philadelphia'da oynadı. İyi maç kazanan takımlarda oynadı. Ay, ama
çok iyi istatistik ama ya.
Takımlarda rol oyuncusu olabilmiş bir adam. Neden? Çünkü işini çok iyi yapıyor abi bak şey Jochniak. Potaj şut verdi. Çok iyi bir relocator. Müthiş. Geçen sene playofflarda kanış etti basına. Her sıkışında Philadelphia tak bir tane atıyordu. Tam savunması kötüdür. Ayakları çok ağır. Ama pozisyon bilir. Yani hemen geçilmez en azından. Close out yapar. Yani anladınız mı?
Mücadele edilir yani.
En azından süre alabilir abi. Yani en azından süre alabilir. Sağda kalabiliyor bir şekilde. Hani o şeyi giderdiler gibi duruyor şu an. Ama tehlikeli olmaktan bahsedeceksek bakmamız gereken yer Donovan Mitchell'da değil. Darius Garland ve Evan'dı değil mi bu? Evan Mobley. Isaiah Mobley diğeri. Evan Mobley'nin oyunlarını nereye çıkaracağız? Şimdi Donovan Mitchell'ı biliyoruz. Donovan Mitchell lige zaten ikinci yıl kolej oyuncusu olarak geldi. Çok iyi bir pick and roll oyuncusu. Potaya gider, şey yaratır, şut yaratır. Oyun stili böyle olduğu için playofflarda verimi düşüyor. Undersized oyunu hissederek oynuyor. Çok izlemesi çok keyifli ama takımının birinci oyuncusu olmasını istemeyeceğim bir adam. Oyunu sürekli his üzerinden oynadığı için. Jared Allen ligin en iyi strong five'larından biri. Çok iyi pota korur. İyi pick and roll oynar. Sağlam tarda yapar. Hem kısasına katkı verir hem kendisine katkı verir. Keşke perde sonrası pasörlü, hani orta mesafede daha iyi bir pasör olsa. Ama maalesef değil. Jared'ın da bu. Hani bu iki arkadaş artık çok uzanıp kısalmayacaklar. Ama Darius Garland'ın takımın kendi başına direksiyonunda olduğu sene Darius Garland hani mini Steve Nash gibiydi. Açık söyleyeyim, ben izlerken en heyecanlandığım oyunculardan biri Darius Garland. Şutunu yaratır, potaya gider, orta mesafeyi müthiş opera eder. İnanılmaz iyi pasör. Floater oyunu çok iyi. Yani NBA'de bir oyuncunun floater oyununun bu kadar iyi olması. Mesela ben sana şunu söyleyeyim. Jokic ile Embiid arasındaki fark basitçe floater oyunu. Tatum ile Doncic arasındaki o fark da basitçe floater oyunu. Ve Darius Garland'la mesela başka bir şey söyleyelim. Genç guard. Yani Jalen Suggs diyeceğim. Jalen Suggs o kadar pasör de değil. Ya anladınız yani, fikri ya. Bu çok öne atan bir şey. Mesela Darren Fox da oyunu, floater oyunu geliştiğinde çok gelişti. Hani Darius Garland'ın üçlü tehdidi neredeyse dörtlü tehdide çeviriyor. Yani şimdi şu tehdit nedir? Perdeyi alırsın. Uzunu bulabilirsin. Pasör. Potaya gidebilirsin ve şutunu yaratabilirsin. Ancak Darius Garland bu üçlü tehditin hepsini yönetirken aynı zamanda bu üçlü tehdidi kullanmadan aksiyon içindeyken de skoru bulabilen ve savunulması gereken bir oyuncu olduğu için çok özel bir oyuncu olacak gibi gözüküyordu. Ancak geçen sene Donovan Mitchell'ın gelmesi, Donovan Mitchell'ın sezonu çok formda girdiği için takımın iplerini tamamen eline alması ve yaklaşık olarak aynı oyun stiline sahip olmaları Garland'ın gelişimini etkiledi. Şimdi Garland bize 2 sene önceki hayal ettirdiği oyuncu olabilecek mi? Birinci soru bu. İkinci soru şu. Evet, Mobley iyi handler. İşte iyi savunmacı, çok iyi. İşte ikili şey yapıyorlar, savunuyorlar potayı. 5 oynayabiliyor, 4 oynayabiliyor. Ama Mobley şu an hayal ettiğimiz topçun mu? İkinci senesini geçirdi. Ben Mobley'nin ikinci senesinden çok memnun değilim. Söyleyeyim. Hani Mobley'nin çok net şekilde All-Star'la konuşulması lazım bu sene. Hani biz gerçekten Mobley'siz All-Star takımı yapamamalıyız. Bak, All-NBA demiyorum. All-Star. Mobley şu doğunun pivotları arasında. Ya ve geçen sene Porzingis'ten kötü sezon geçirdi Mobley. Porzingis geçen sene daha iyiydi Mobley'den. Bu sene abi Porzingis'ten çok daha iyi bir sezon geçirmesi lazım Mobley'in. Eğer Mobley 4-5'te 2 tane sweep oynayalım, İşte çok atletiyim, posta aldığım topları şey olarak bitireyim, iyi kat yapayım, İşte arada bir şut sokayım, hareketliliğimle rakipleri bozayım oyuncusu olacaksa yazık. Yeteneklerine yazık. Ama Evan Mobley orta mesafede face-up oynayabileyim, topu, o face-up oyunumun range'ini geliştireyim, alayım üçlükte bir oyuncu, iki crossover atayım, potaya sokayım. Hani bu crossover'da Jamal Crawford crossover'ı istemiyoruz abi biz yani. En azından Montreal Harrell kadar bir hücum oyunu olsun. Mobley bu leveli alabilecek mi? Mobley önümüzdeki sene 19.8 sayı, 17.5 sayı, hani 18.2 sayı, böyle sayılara çıkabilecek mi? Bu arada geçen seneki istatistiklerini hiç kontrol etmedim. Hani bu sene ise öyle istatistikler yapmışsa o kadar hissettirmedi diyelim. Ama hücumdaki yoğunluğunu çok daha yükseltmesi lazım Evan Mobley'in. Hem pasörlüğüyle, hem post-up oyunuyla, hem hücum reboundıyla. Bu takım çünkü delici kısaları olan bir takım. Evan Mobley hücum reboundlarından kendine ev yapar. Hem de takımın 4 numarası olduğu için genelde şey kalacağından. Demarke kalacağından.
Bak sağ ol.
Aynen. O yüzden ben Evan Mobley'nin ve Darius Garland'ın bu seneki gelişimlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve ayrıca Cleveland, eğer şimdi doğuya bakıyorsun, Milwaukee ile Boston zaten ilk ikide gözüküyor. Yani beğenme Joel Embiid geçen sezonun MVP'si ve Ben Simmons'ın oynamadığı sezon ligi lider bitirmişler. Yani tabii ki öyle bir rol takımı kalmadı ama yani Embiid var yani. Şeyde Sixers'da işte Indiana geliyor, arkadan New York Knicks geliyor, Miami Heat var. Başka var mı doğuda yükselecek takım? Atlanta var.
Atlanta hani var.
Cleveland şimdi şey yapamazsa, mesela bu sene de birinci tur kazanamazsa, ki şu an Doğu'nun en iyi 4 takımından biri değil bence. Ya da 4. takımı. O 4. takımsa da ama bence ilk 3 takımdan biri değil. Playoff turu kazanamazsa hani Ohio'da bu kadar şey takım bence biraz yapı değiştirilir. Hiç olmadı koç kovulur. O yüzden bir tabii ki erken. Ben Garland ya da Mobley'nin önümüzdeki sene sonu takaslanacağını düşünmüyorum. Ama erken bir reload dönemine girebilir Cleveland. O yüzden Cleveland'dan bu sene hani mesela ne görmek istiyorum? Ben Cleveland'ın sağlam bir playoff turunu izlemek istiyorum. Geçen sene bir de New York karşısına düştükleri durumlar abi hiç iyi değildi yani. Hiç iyi bir eleniş değildi. Hani 7. maça gidersin, yumruk yumruğa bir seri olur. Elenirsin. Bir top girmedi, iki top girmedi dersin. O Utah Denver serisi gibi olur. Mesela. Ama Cleveland geçen sene New York bayağı hani dövdü. New York'ta dövdü, Cleveland'da dövdü. Jalen Brunson ağzına burnuna vurdu. İşte Josh Hart dövdü. Bayağı dayak yiye eğlendiler. Hani Jared Allen'ın short rolde pas atamamaları falan hani böyle komediydi yani. Jared Allen'ın açıklamasını biliyorsun. Hani spot lambaların bu kadar üstümüzde olacağını beklemiyorduk falan gibi. Hani korkunç bir psikolojilerdi aynı zamanda. O yüzden Cleveland'ın bu sene ne görmek istiyoruz? Sağlam bir playoff performansını görmek istiyoruz ve ben Garland'ın gerçekten ligin en yani Garland ben bu sene sonunda şunu demek istiyorum. Gönül rahatlığıyla Darius Garland Trae Young'dan daha iyi bir oyuncu demek istiyorum. Umarım bunu bana verir Darius Garland. Geçen sene top 100 listesi yapmıştım. Garland'ı ilk 12.ye mi ne koymuştum? Trae Young'ın önüne koymuştum. Hani orada bir kumar aldık. Geçen sene o kumar ödemedi kendini. Şimdi Garland'ın bu konuda ben haklıymışım dedirtmesini istiyorum bana kendime.
Vallahi abi çok güzel anlattın. Çok güzel anlattın.
Teşekkür ederim.
Bir şeyim yok.
Çok teşekkür ederim.
İstersen geçebiliriz yani. Ne görmek istediğini söyledim.
Okey.
Ben de sadece şunu ekleyeceğim. Ben de Mitchell Garland uyumunun bu sene daha iyi olmasını görmek istiyorum. Geçen sene onu göremedik tam olarak. Bu sene daha iyi bir ikili kimya görmek istiyorum diyeyim. Ve buradan aslında ne yaptığı, nereye gideceği tam olarak belki de belli olmayan bir takıma geçelim istersen. Chicago Bulls.
Of. Chicago Bulls.
Of. Bu çeviş uzattılar.
Evet.
Biliyorsun.
Evet.
Yapıyı bozmadılar.
Aynen yani. Yapıyı bozmadılar. Yani hatta sana şöyle diyeyim. Geçen seneki takımın üzerine iki ekleme yaptılar. Javon Carter ve Torrey Craig.
Peki sana şöyle bir soru soracağım abi. Chicago ile alakalı. Hazır mısın?
Çok hazırım.
Abi?
Hakikaten hakikaten yani.
Ne olacak şimdi?
Hani bir de böyle Kobe White'in kontratını falan uzattılar mesela. 3 yıl 30 milyon mu ne falan böyle saçma sapan bir kontrat aldı Kobe White.
Evet.
Hani şimdi hani Chicago'nun ilk rotasyonu sayalım. Şimdi Chicago'nun ball handler'ları Alex Caruso, Javon Carter, Kobe White, Ayodosunmu. Hani Alex Caruso özel bir savunmacı ama hani Chicago haricinde ilk 5 başlayacağı 5 takım var mı NBA'de? Yok bence. TJ McConnell'dı.
Anlamlı 5 takım diyelim hani playoff'ta.
Ha tabii yani Spurs'ta ilk 5 baş yine mesela ya ben Alex Caruso'yu şey olarak kullanırım. İdeal takımda süper TJ McConnell rolünde kullanırım. Hı-hı. Mesela. Hani bence Alex Caruso öyle bir oyuncu. Yani çok bu arada çok benim. Boston alsın şurada havaya zıplarım Alex Caruso'yu. Ama hani NBA takım yapıyorum ve guard rotasyonum topu vereceğim adamlar Alex Caruso, Javon Carter ve Ayodosunmu mu? Bence değil. Kanat rotasyonu Zach LaVine, DeMar DeRozan Allah razı olsun. Abiler 27 sayılarını yapıyorlar, oturuyorlar. Patrick Williams bu arkadaş neden 4'ten seçildi? Bu arkadaş 4'ten seçilince insanlar neden bu arkadaşın 4. sırayı hak eden bir oyuncu olduğunu düşündü? Yani hatırlıyorsun bu draftı. Pandemi draftı bu. 2020 draftı. Son 3 güne kadar Devin Vassell her yerde Patrick Williams'ın önündeydi. Bunlar takım arkadaşı. Devin Vassell hatta ilk 5 başlıyordu. Patrick Williams bench'ten geliyordu. Sonra birdenbire böyle insanlar Patrick Williams'ın ne kadar atletik, ne kadar uzun boylu, ne kadar gelişimi açık bir oyuncu olduğunu keşfettiler ve 4. sıradan seçildi Patrick Williams. Hani gerçekten takımının 6. oyuncusunu draftta 4. sıradan seçme işi ve hani Patrick Williams gelişir mi? Ya inşallah gelişir. Ama Patrick Williams gelişir gelişir ne olur? Jeremy Grant olur yani.
Hı hı.
Yani ne olur o olur. Ve Torrey Craig var. Torrey Craig bu arada hani bu Billy Donovan hocanın istediği, oynamak istediği takım için çok iyi ekleme. Pivot rotasyonuna bakıyorsun. Nikola Vucevic, Andre Drummond. Hani abi bu takım o kadar bitmiş okey'e dönüyor ki.
Hı hı.
Gerçekten böyle şeye bakıyorum yani. Işığa tutuyorum takım yani. Bu takım ne yapar biliyor musun? Bu takım çok iyi şunu yapar. Sene içi Caruso'yu takaslar. Sene içi Torrey Craig'i takaslar. Contenderlara. Birini Milwaukee'ye, birini Boston'a saplar. Alex Caruso'yu, of Alex Caruso'yu var ya. Suns ne varsa verir. Böyle bir 8 milyon cash consideration falan verir. Alex Caruso'yu alabilmek için. Çok iyi.
Milwaukee'nin şey alması kadar... yok mu?
Yok abi. Yok. Olmasın. Öyle diyeyim hani. Yok. Lütfen olmasın öyle bir şey. Bu takım çok iyi onu yapar. Çünkü bakıyorsun Caruso, Javon Carter, Ayodosunmu da oynuyor. Bill Donovan hoca onu oynatıyor. 3. Lavin, Demar, Williams, Torrey Craig 4-7. Vucevic, Drummond 9. Yani tamam. Var burada rotasyon. Ama abi Lavin de Demar da fiziksel primelerini geçtiler. Buna eminiz artık. Hani
katılıyorum.
Evet. Yine çok şeyler. Yani yarın gece mesela diyelim ki bugün Şubat 14. Şubat 14'te ben Lübnan'da olacağım. Ve işte back to back'in ikinci gecesi Chicago ile oynayacağız. Aman derim yani. Üf, aman. Şimdi durduk yere Demar DeRozan'dan dayak yiyeceğiz derim. Hatta bizim şey grubunda Chicago Bulls sezon içi turnuvası grubunda dedim Allah yani Chicago'ya kaybedeceğiz, gidemeyeceğiz finallere falan. Ama abi bu takım ne şey yapıyor? Ha bu arada Karnişovas'ı ben çok eleştirdim senelerden bu yana. Ama bu takımın bu kadar anlamsız kalmasının sebebi de tabii biliyoruz Lonzo Ball'un maalesef aramızdan ayrılması. Hani bu takıma
gökler
bakınca
gökler aldı.
Ya bu sene de denesin. 2 ay denesin, 3 ay denesin. Belki bir hot streak yakalarlar. Çünkü gerçekten tehlikeli bir takım. Lavin Demar ikilisi. Hani denesin. Ama abi denese bile bu takım mesela diyelim çok iyi başladı sezonu Chicago ve trade deadline'da şey deadline günü 6.lar mesela diyelim. 5.lar ya da. Geçen sene 9. olmuşlar değil mi? 9. olmuş olmaları lazım. 9 muydu 10 muydu yani? Ya
on,
Toronto 9 ya 10'lar oldu. Ya Toronto ile 9 10'lardı. Hani 9 oldular. Bu arada hani Cleveland'da Toronto'da bu sene bir şeyler yapabilir. Oraya geleceğiz İnan abiyle. İnşallah. Hani 6 oldu. 5 hani 6 oldu. Ben Karnişovas'ım. Deadline'a geldik yine ben sellout yaparım takımı. Hani bu takımla nereye yani Vucevic takasından beri hiç içime sinmiyordu bu takım. Hani Lonzo sağlıklıyken bu lafımı yutturuyorlardı bana. Ama çok şanssızlık. Yani Chicago'nun gerçekten en azından playoff başarısı için kovaladığı playoff yani önümüzdeki 3 sene playoff başarı playoff'ta başarılı olalım. Pikleri de yakarız. Önemli değil. Hani maç kazanalım diye çıktığı yolda yatırım yaptığı gardının bu kadar saçma sapan bir yere gitmesiyle işin bu noktaya gelmesi üzücü. Şu an hakikaten NBA'de en rotası belirsiz takım Chicago. Yani her takıma bir şey yapar, şunu yaparlar, bunu yaparlar diyebiliyorum ama Chicago'ya ne yaparlar diyemiyorum. Gerçekten çok rotası belirsiz bir takım. Yani umarım bu sene ya iyi bir sezon geçirirler. Çünkü mesela bu takımın koçu Bill Donovan. Bill Donovan'ın bu ligin en iyi 10 koçundan biri. Hani bana sorsan ilk 5'e koyarım da sonra bir say 5 tane derler içine sokamam. Hani iyi bir çok iyi bir koç ve bu takımın gerçekten suyunu çıkarıyor. Son noktasına kadar verim alıyor. Geçen sene işte son geçen senelerde Javonte Green'den, Derrick Jones Jr'dan aldığı katkılar Hani gerçekten iyi bir koç. Ayodosunmu'yu basketbolcu yaptı yani. Ayodosunmu böyle değildi şeydeyken. Illinois'dayken. Hani o yüzden ben yine
abi böyle bu takımdan... Böyle olsa 40'tan gitmezdi zaten yani. Hani...
Tabii. Yani bu takımdan yine bir şeyler çıkaracağını düşünüyorum. Onur Alp konusunda ben çok ümitliyim. Hani önünde garip bir rotasyon var ama Onur Alp işte Javonte Green'den Onur Alp daha iyi bir basketbolcu. Daha NBA oyununa uygun bir basketbolcu Onur Alp. Hani atletizmiyle kendini gösterebileceğini ve kontratını ben garanti kontratı çevirebileceğini düşünüyorum Onur Alp'in. Ya da hiç olmadı bir tane daha two-way alabilir. Yani Onur Alp zaten yurt dışında basketbol oynamayı çok istiyordu. Hani ben onu becerebileceğini düşünüyorum Bill Donovan'ın elinde ama hadi bizim olan Onur Alp bir şeyler yapsın hariç. Mesela hiç izlemem bu takımı muhtemelen. Hani hiç izlemem neredeyse. Ya Boston'la oynayacaklar ya da biz seninle podcast'te konuşalım diyeceğiz Chicago'yu. O zaman açar izlerim. Hani o kadar iç huzursuzluğu veren bir takım bu. Maalesef. Böyle konuşuyorum. Fritz abi dünyanın en büyük Chicago Bulls hater diyor bana ama Fritz abi maalesef ben NBA izlemeye başladığımdan beri Chicago Bulls adına yakışır bir takım yapamadı Chicago Bulls.
Vallahi abi yine burada da katılıyorum. Bu da biraz Toronto maçını izledim ben onların. Orada Lavin'in en azından biraz daha iyi gözüktüğünü düşünüyorum. Hem fiziksel hem zihinsel açıdan. Yani biraz daha böyle şeydi. En azından sezona girecek Lavin. Geçen sezonki kadar hani hatırlıyorsun sen Lavin'in özellikle potaya normalinden daha da az gittiğini düşünüyordun. Bu sene ben biraz daha iyi olacağını düşünüyorum bu açıdan. Ama hani ne uzayıp ne de kısalıyor bu takım. O yüzden hani ne görmek istiyorum? Ben bu takımdan bir takas görmek istiyorum. Bir hamle yani, ya da takımı dağıtmalarını görmek istiyorum diyeyim.
Yani abi şöyle diyeyim. Bari hamle yapsınlar. Hani sell out yapmasınlar, piklere takaslamasınlar ama bari bir şeyleri değiştirsinler. Bir sonraki pazara düşecek oyuncu onlar kovalasınlar falan. Hı-hı. Bu halde hiç anlamı yok.
Şu durumda olmanın hiç anlamı yok evet. Yani. Hiç anlamı. Ki pick borçları da bitti. Vucevic takasından. Damar takasından da bitti diye biliyorum. Ama bakalım.
Öyleyse abi hakikaten hamle yapın. Hamle yapın. Madem o kadar agresifsiniz hamle yapın.
Yani bir şey görmek lazım. Bu sene bir hareketlilik görmek gerekiyor kendilerinden
var diyelim. Var mı şu sıralar takaslanabilecek oyuncu? Herkes takaslanabilir. Brandon Ingram alırlarmış. Aynen. Brandon Ingram alırlarmış mesela. NBA'nin en çirkin takımı olur hakikaten o zaman.
Chicago Mid Rangers diye de takımın ismini değiştirirler.
Azdan az çoktan çok gider. O yüzden orta mesafede evet. Takılalım biz.
Onun dışında ya hoca var topçu illa bulunur da.
Yani pik verecek ol da. Yani
ben sana topçu bulurum. Geçiyorum hadi, ne görmek istiyorsun?
Ne görmek istiyorum? Onur Alp bitimi gerçekten Javonte Green rolünde görmek istiyorum. Yani Onur Alp bitim. Şimdi Onur Alp bitimin de şey yapmak lazım. Biz burada özellikle çok fazla kulağımızı duyduğu için Türk oyuncuları biraz fazla gömüyoruz. Ama Onur Alp bitimin hakkını vermek lazım. Onur Alp bitim şimdi Türkiye basketbolunda Efes Fener altyapısından çok iyi gelip hani korkunç kariyerler geçiren çok oyuncu var işte. Alberk Olmaz, yani Ragıp Berke Atar, hani Efes altyapısı olmasa da şey Bamit altyapısı, hani Okben Ulubay zaten bunların imza ismidir. Hani Egehan Arna hiç o kadar şey olamadı ama işte yine Egehan Arna oldu. Efes'te bile tutunamadı. İşte Tolga Geçim, o da Bamit altyapısı olsa da o beklentilerin altını hiç şeyini dolduramadı. Egemen Güven. Böyle sayabilirim, sabaha kadar sayabilirim. Hani birazı bizim alt yaş gruplarında utanmasızca uyguladığımız yaş büyütme işi. Diğeri de bu oyuncuların küçük yaşta, özellikle Okben Ulubay, küçük yaşta büyük kontrat yapıp sonra basketbol işini salmaları. Ve aynı zamanda şu da var. Bizim ligimizde haddinden fazla İstanbul takımı var. Ve o yüzden oyuncular ilk konfor alanlarından çıkmıyorlar. Ama Onur Alp bitin. O da işte çok büyük bir hype'la çıktı. Ancak Efes'te yapamadı. ve hiç diretmedi Efes'te rotasyon dibinde beklemeyi. Bursa Spor'a gitti ve Bursa Spor'da önündeki dakikaları kazanarak, ki yani Bursa Spor ona yer açmadı. Bursa Spor'da rolünü kazandı Onur Alpbit. Ve Euro Cup finaline giden süreçte takımın en önemli oyuncusuydu. Geçen sene ligin en iyi yerlisiydi. Ve yine geçen sene Fener'le Efes $1 milyon kontrat verdiler. Yani Şeyh Muzazer'e o paraları gömen adam Onur Alpbit neler verdi? Yani siz tahmin edin. $1 milyon üstünde para verdiler. Ve geçen sene bu arada Onur Alp Göksel'in Köksal seviyesi para kazanıyordu. Yani yurt dışı olmayınca Efes'e gitmedi. Bursa Spor'daki kontratı aldı. Hani öyle bir para kazandı ve hayır ben hani Will Clyburn'un önünde oynayacağı bir takıma gitmek istemiyorum dedi. Altyapısından yetişmiş olsa da Efes'i reddetti ve Chicago Bulls'la imzalamasaydı Valencia'ya gidecekti rol alabileceği için. Oynamak istediği için ve kendi oyununu öyle geliştireceğini düşündüğü için. Ancak daha iyisi oldu. Chicago'ya gitti. Ve two-way kontrat aldı. Bu büyük bir meydan okumadır. Hani ben bunu bu kariyer şeyini, eğrisini ve basketbol için bu mücadeleyi bence az konuşuyoruz. Hani Onur Alpbit'in bence gerçekten altyapılardaki ya da işte şu an Türkiye'de kariyerini sürdüren oyuncuların hepsine örnek olmalı. Diş tırnaklarıyla kazıya kazıya NBA gitti. Hani duyduğumuz bildiğimiz kadarıyla Sadık Emir Kabaca da bu yolu izliyor şu an. Sadık Emir de hani Fener'e Galatasaray'ından Fener'e çıkış yok ama kontratında Efes çıkışı olmasına rağmen ve Efes'le Galatasaray buyout'ta anlaşmış olmasına rağmen Galatasaray'a gitmeyeceğim Efes'e dedi ve kontratını uzattı. Çok saçma sapan bir para kazanıyor Galatasaray'dan. Ucuz bir para kazanıyor. Kontratını bir yıl daha uzattı ve sadece NBA çıkışı koydu. Ve bu yaz ligi oynadı ve sanat Örtün two-way için düşündüğü oyunculardan biri önümüzdeki sene Sadık Emir Kabaca. Hani Sadık Emir Kabaca NBA'de tutunabilir mi? Bence tutunamaz ama Sadık Emir Kabaca kendine bahis almak, evet yani Barış Ersek olmayı kabul etmedi adam. Alırdı. Şutu var. Uzun, yerli. 10 sene oynardı Fenerbahçe'de, Efes'te. Ama bu oyuncular basketbolu paranın önüne koymuş vaziyetteler şu an. Buna teşvik edilmeli, konuşulmalı. Hani Onur Alpbit'im aynı zamanda çok da yakışıklı bir çocuk. Hani. Ama bence bu çocuğun ne kadar tatlı olduğunu konuşmak yerine bu çocuğun ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu, profesyonellik de değil bu. Yani oyunu ne kadar sevdiğini konuşmamız lazım. Çünkü biz hani kavgacı bir toplumuz da demek istemiyorum da oyunun bu oyun ya sonuçta. Hani ben mesela bugün geldim. Bugün saat 9.30 falan şu an saat. Konuşuyorsam bu oyunu sevdiğim için konuşuyorum. İnsanlar bu oyunu sevdikleri için izlemeli, sevdikleri için oynamalı ve sevdiği oyunu seven insan kendini daha üst seviyede test etmek ister her zaman. Daha üst, onu yapabiliyor muyum onu görmek ister, başarıyı ister. Sonuçta hani NBA 2000'lerde Navarro'lar, Spanulis'ler NBA şeyin Euroleague'in kralıyken gittiler kendilerini NBA'de denediler, rezil oldular, döndüler ama hani kafaları dik döndüler. Sonra sen Navarro, Spanulis'le Navarro orada maymun oldu demedi kimse. Burada yine kral oldular. Hani Onur Alp belki beceremeyecek. Hani şutu girmez. 3 maç şutu girmese kesilir takımdan Onur Alp. Yani NBA'den 2-way kontrat almak öyle bir şey. Garanti olmayan bir kontrat. Minimum kontratın yarısı. Ve 3 tane 2-way oldu artık. Yani takımdaki 18. oyuncusu. Ve 2 maç şutun girmese 3. maç kimse gözünün yaşına bakmaz. Ama o iki maç boyunca şut atma imkanının gelmesi yani mesela ben çocukken böyle şeyler hayal ederdim. Bu hayali kovalayan insanları görmek de beni ayrıca mutlu ediyor ve ayrıca onların hadi oğlum hani Kaan Kural'ın Cenk Akyol'a dediği gibi hani yürü oğlum şeyi gibi oluyorum gördükçe. O yüzden ben bu sene Chicago Bulls'a dair en büyük beklentim Onur Alp'in Chicago Bulls'ta tutunması. Yani çok iyi bir NBA oyuncusu olmayacak. Ben demiyorum ki playofflarda contributor bir oyuncu olur. Ama neden olmasın? Chicago gibi bir takımda normal rotasyon oyuncusu olması Onur Alpbit'in.
Vallahi ekleyecek bir şeyim yok. Özellikle Onur Alpbit kısmında söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Oyuncunun kendine bahis alması, sevdiği işi daha iyi yerde yapmaya karar vermesi, o challenge'ı kabul etmesi bence de çok takdir edilmesi. Yani Sokrates'le bir şey yardımım. İnan abilerle yaptığı bir röportaj vardı. Orada da böyle bayağı kanım ısınmıştı yani. Hem olaylara Hı-hı. bakış açısından hem işte kendi bahis alma mevzusundan kaynaklı olarak. İnşallah Onur Alp'i anlamlı dakikalar alırken izleriz bu sene.
Evet.
Şimdi Pacers geçen sene sezonu çok iyi başladı kendi ölçeğinde. İnanılmaz yüksek tempo, çok fazla şut deneyen ve özellikle koçunun savunmada enteresan işler denediği bir takımdı Indiana Pacers. Evet. Yani enteresan işlerden kastım şu, Buddy Hield'la 5 numara savunuyordu bu takım. Yani Jared Allen'ı Buddy Hield savunuyordu. Savunamayacağını zaten biliyoruz ama işte onun geçti yarattığı tehditten çok faydalanmak istiyordu vesaire.
Yani, ve geçen sene neden kariyer sezonu geçirdi? Mesela
Pikenrol savundurmadı.
Aynen. Bu adam Pikenrol savunamıyor ikna oldu birileri nihayet yani.
Aynen. Dedi ki sen Pikenrol savunmuyorsun, ben seni 4 numaranın üzerine atıyorum, yardım köşesine koyuyorum. Aynı zamanda senin faul problemin girme ihtimalinde azaltıyorum diye düşündü. Tek bir görevi. Robert Williams'ın aslında Celtics'te final yapan sezondaki rolüne benzer bir roldeydi. Baktığımız zaman kabaca. Ve burada şu var. Haliburton'un sakatlığıyla birlikte geçen sezon dağılmış da bir takım oldu. Çünkü bütün oyunu şekillendiren aslında Tyrese Haliburton'un sağdaki varlığıydı. O tempoyu da o ayarlıyordu. Kimin nerede ne zaman şut kullanacağını da o belirliyordu. Nerede ne yapacağını, hangi tuşlara basacağını çok iyi bilen bir oyuncu zaten. Onun sakatlığıyla birlikte tepe taklak gittiler ve ondan sonra bir daha onun dönmesine rağmen de toparlayamadılar diye özet geçelim. Bu sene çok önemli beklemeleri var. Bruce Brown'a çok ciddi bir para verdiler ve kadrolarına kattılar. Obi Toppin muhtemelen ilk 5 başlayacak. Onu söyleyebiliriz. Evet. Buddy Hield takasını istedi. Kontrat görüşmelerinde istedikleri noktaya gelemediler karşılıklı. Bir yani ana rolde olmasa bile yan rollerde bazı değişiklikler olacak. Sen Pacers'ın bu sezonuna dair heyecanlı mısın abi?
Abi bir kere Pacers ya şöyle bazı takımların sezonunu izlemek eğlencelidir. Hani şampiyonluk adayı takım neler deniyor, işte yeni çaylak koç nelerdi, şu yıldız ne yapıyor, şu oyuncu ne yapıyor, bunu izlemesi çok eğlencelidir ve bu bir süreç halinde gelişir. Zaten biz de bu podcast'i bu süreçleri takip edebilmek için çekiyoruz. Abi Indiana Pacers gibi takımlar ki ligde Indiana işte Golden State Warriors var böyle. Abi her gece seni uykun mu kaçtı? İlk bakacağım şeylerden biri Boston'ın maçı olmadığı geceler Indiana oynuyor mu? Abi havai fişek gösterisi gibi. Haliburton'un geçişte karar vermesi, geçiş oynaması. Hani bir de Topin'i de eklediler şimdi. Topin öyle böyle bu ligin en iyi kulvar koşan uzunlarından biri. Hani bu ligin şu an mesela önümüzdeki senenin yeterince süre alabilirse en çok alley-oop ikilisi bir Trae Young Capela olur her zamanki gibi ama Obi Toppin, Haliburton da böyle 4-5'e girer. Yani çok patlayıcı bir ikili. Geçişte özellikle. Hani bu takımın geçiş oynamasını izlemek gerçekten çok keyifli ve Haliburton skor olarak eli tuttuğu günde savunulması çok zor bir takım. Çünkü yakalayamıyorsun. Hani hadi lan şunları tutalım. Sürekli şeyde ayak. Sürekli gazda. Ve geçen sene bir önceki sene nasıl Garland hissettirdiyse geçen sene de Haliburton öyle hissettirmişti izlerken.
Hı hı.
Ve Haliburton'un Garland'a göre avantajları var. Daha fizikli, daha tecrübeli. Kolejden ikinci senesinde çıkmıştı Ohio State'de. Bugün bu sene üçüncü senesi olması lazım. Zaten aynı drafta girdiler. Bir yaş daha büyük. Ve hani beklentiyi bir yaş sonra yarattı. Bir yıl sonra yarattı.
Hı hı.
Haliburton solak mı bu arada?
Sağ.
Bir an nedense bu solak, kim solak? Aklıma birinin solak olduğu düşün nedense. Bununla beraber hani bu takımın hem zaten koşu işi merkeze giren biri ve kanatlardan gelen oyuncular. Hani geçişte öyle yakalıyorsun ama hani şimdi şeye bakıyorsun, rotasyona bakıyorsun. Maturin, Bruce Brown, Miles Turner bunlar çok patlayıcı atletizme sahip olan oyuncular. Bunun yanında aynı zamanda Isaiah Jackson yani çok yani ayağında şey olan zıp olan zıp pivotlardan biri. Ayağında ne var? Neyse unuttum. Türkçe şeyini unuttum. Hani gerçekten çok yüksek zıplayabilen oyuncular bunlar. Çok atlet, çok hızlılar. Ve bench'ten geçen senenin en büyük sürprizi mesela ligi Andrew Nevard. Andrew Nevard hem Florida'da hem Gonzaga'da çok iyi bir kolej oyuncusuydu. Ancak kolejde de işte Jalen Sachs'ın yanında takılan öyle hiçbir zaman takımını sürükleyen oyuncu olmasa da saygı duyulan bir kolej oyuncusuydu. Ancak Rick Carlisle'ın elinde o da bambaşka bir şeye dönüştü. Ki TJ McConnell zaten bu ligin çok yani Sixers dönemlerinden biri ki bu hani korkunç Sixers takımlarından biri. Ligin en ekmeğini taştan çıkaran rol oyuncularından biri. Hani böyle olunca sahada sürekli bir şeyler yaratan, sürekli bir şeyleri kovalayan, her maçı çevirebilecek olan ama elindeki maçı da kaybedebilecek olan böyle gerçekten hiperaktif bir takım çıkıyor ortaya. Ve geçiş sürecinde olan bir takım için bu iyi. Yani şu an Indiana'nın aradığı şey şuraya bir oyuncu eklemesi, buraya bir oyuncu eklemesi yerine Haliburton'un yarı sahada da bu işleri yapabilecek bir oyuncuya dönüşmesi. Bu geçiş tempoyu gerektiği zaman beyler sakin. Ben şimdi şurada iki tane pick and roll'umu çözeceğim, rahatlatacağım sizi ne getirebilmesi. Ve bunu da görmek için bolca vakti var Indiana Pacers. Bu sene draft'tan Jairus Walker seçtiler. Dün bizim draft'ta saçma sapan bir paraya gitti. Hani onu izleyeceğiz. Ben özellikle bu senenin draft'ına çok hakim değilim. Çünkü işte NCAA izlemedim. O yüzden hani oyuncuları da önceki senelerde NCAA'yi çok fazla izlediğim için oyuncular hakkında konuşabiliyordum. Ancak şimdi ilk ayları üzerine bir şeyler konuşmaya çalışacağım. Hani o da takıma katkı verebilirse Indiana Pacers bence yalandan bir playoff ihtimali yaratıyor kendine. Ancak hani Miles Turner geçen sene prime'ında mıydı? Hani geçen sene kariyerin en iyi sezonu oldu ve o artık biraz aşağıya düşecek mi? Bu büyük soru işareti ve Indiana'nın sezonu belirleyecek şeylerden biri. Çünkü Miles Turner büyük bir güçtü. Aynı zamanda Bendik Maturin geçen sene yine çok etkiliydi. Ki hani hem 6. adam ödülü için hem yılın çaylağı ödülü için adı geçti. Onun sezonu nerede götüreceği, Liberty'nin o aradığı ikinci top yönlendirici olarak yanında oynayan ikinci top yönlendirici olarak önemli olacak. Ancak işte bu takımın hem çok iyi bir koçu var, Rick Carlisle. Zaten tüm kariyerini işte iyi top yönlendiricilerle geçirdi. Hani ölü bile olsa Darren Williams'ı oynatıyordu işte. Harris'i oynatıyordu. Jason Kidd'le zaten şampiyon oldu. İşte Luka Doncic'in ilk
karısı.
Jose Calderon, Jalen Brunson. Hani topla son karar verici olmayı seven guardları çok iyi kullanan bir koç Rick Carlisle. İşte J.J. Barea da öyledir bu arada. Hani kısa mısadır da J.J. Barea da iyi karar verir yani.
2010 finallerinin dönüm noktası da J.J. Barea'nın ilk meşe geçişi.
Yani. Ve bu takımın hani Haliburton'la Rick Carlisle'ın birleşmesi çok iyi oldu geçen sene. Bu sene bir level yukarı çıkmaları lazım. Bence çıkacaklardır. Ben kesinlikle Chicago'nun üstüne yazıyorum bu sene. Hani önümüzdeki sene için şunu diyebilmeyiz. Nasıl Atlanta Dejounte Murray'e gitti? Indiana için de şunu diyebilmeliyiz bu sene bittiğinde. Ya şu oyuncuyu alsalar şu takımdan. Hani bir level yukarı bir deneseler orayı. Bir playoff takımı olmayı. Nasıl geçen sene Darius Garland onu gösterdi. Hop Donovan Mitchell Indiana'na.
Hı hı.
İşte onu o başarıyı tatma işte Şubat'a kadar playoff takımı olma ama sonda nefesi yetmeme işini yaşaması lazım Indiana'nın. Benim Indiana'dan beklentim bu. Geçen sene çok eğlenceli bir takımdı. Geçen sene çok eğlenceli bir takımdı ancak hemen bitti gaz. Hemen bitti. Mesela geçen sene deplasmanda Lakers'ı yendikleri Lambert'ın game winner attığı maç. Hı-hı. Hani abi ofiste izlemiştim. Ben o ara ofis mesaimde erken başlıyordu. Abi ben böyle eğlence görmedim yani. Böyle eğlenceli takım olur mu? Geçişte Buddy Hield üçlük atıyor. O saçma sapan bir takım. Hani bu takım eğlenceyi yaşattı. Bu sene Şubat'ta bize, Mart'ta bize ulan Indiana yapar mı playoff? Play-in'den kaçsalar 6. sıraya girerler mi? Ulan play-in'de de 9'a düştüler. Hadi play-in maçını oynar. Ah ulan olmadı. Hani bize böyle bir ah ulan dedirtsin. Bu takımdan ben ilk 6 beklemiyorum. Hani en kötü, en iyi ihtimalle bence bir play-in takımı olacaklar. Çünkü dolu ilk 6. Ama o play-in takımının da iddialı bir play-in takımı, play-in'i play-off'a kalmak için oynayan bir play-in takımı olması lazım bence Indiana Pacers'ın. Hani bunu bekliyorum, umuyorum da ki Bruce Brown hamlesi basit bir hamle değil. Ciddi para vererek aldılar. Hani bunu görmek istiyorum açıkçası Indiana Pacers'tan. Hani bu sene izlemeyi hem en özlediğim takımlardan biri. Şöyle olsa da bir Indiana Pacers maçı izlesek. Hani Ağustos ayında tweet sıkıyoruz ya gece 3'te. Şimdi bir Indiana Pacers Orlando Magic maçı olsa da izleseydik falan diye. Hani onu dedirtiyordu bana Indiana. Ben şurada bir Indiana Pacers maçı olsa da şöyle karşısında uyuyakalsaydık yani.
Bu arada o yüzden Pacers maçında uyuyakalamazsın ya. O kadar güçlü tempo ki. Bir şekilde molalar, seni
molalar çok uzun oluyor. Yani. Molalar evet, çok uzun oluyor. Evet. Çalışa neden ben ona çok üzülüyorum çalışıp etme konusunda. Öğrenciyken en fazla derse bir saat geç kalırdın, gitmezdin. Canın eğlendiğin maçı oturur izlerdin. Şimdi abi çalışıyorsun. Evet. Zaten tüm gün yorulmuşsun. O maç illa böyle bir göz kapanıyor, illa bir götünü dönüyorsun ekrana. Sonra diyorsun Allah nerede kalmıştık, nalet olsun açayım 3. çeyrekten izleyeyim maçı falan. Hani öğrenci arkadaşlar okulu uzatabildiğiniz kadar uzatın ekmeğinize bakarak. Yani olgun hayatı kötü bir şey Türkiye'de. 3 kuruş para kazanıyorsun. Sonra YouTube'dan şey izliyorsun mesela da maç izliyorsun. Neyse. Indiana Pacers konusunda görüşlerim bunlar.
Valla Pacers konusunda senin o söylediğin hani Şubat'a kadar işte bir playoff takımı, ondan sonra hani nefes yetmeyen takımı bence çok güzel bir özet bir takım için. Hı-hı. Ben de diğerini bunu bekliyorum. Çünkü bir kere çok yüksek tempo oynuyorlar abi. Hani ayak hep gazla senin de söylediğin gibi. Ya yani bu gazla ya yani bir yerde bitecek yani. Benzin bitecek. O yakıt bir şey bir yerde bitecek. O yüzden hani kadronun ben en azından Haliburton'un yükünü hafifletecek oyuncu profiline baktığımda o kadar da yüksek olduğunu düşünmüyorum. Hani yeteri kadar o işin altına düzenli şekilde kalkacak oyuncuların fazla olduğunu düşünmüyorum. Bir de Buddy Hield için ne yapacaklar? Yani sen hani Buddy Hield'ın bu takımda kalacağını düşünüyor musun? Takaslanırsa ne tarz bir şey beklersin? Bir de onu sorayım sana.
Ya abi kim istiyor bir kere Buddy Hield'ı? İlk soru o. Kim istiyor? Hangi takım istiyor Buddy Hield'ı? Şimdi contender bir takımsam Buddy Hield'ı takımda ister miyim? Belki 8. oyuncu olarak isterim. Yani ilk 5 oyuncu olarak istemem. Buddy Hield gittiği takımdan kontrat istiyor. Zaten kavganın sebebi bu.
Hı hı.
Yani Buddy Hield bu ligde hangi takıma level atlatabilir? Hani tüm Batı'yı konuştuk. Hangi takımı bir seviye üste çıkarabilir? Ha şu olur belki şu olur. Tim Hardaway Jr. kötü girer sezonu. Tim Hardaway Jr. Buddy Hield'la değiştirdim yaparsın. Hoş Tim Hardaway Jr. yine iyi, daha iyi savunmacı. En azından atlet. Hani belki böyle hani vasatım takası yapılabilir. Ama ben Buddy Hield'ı zaten lige girdiğinden beri hiç böyle nereye koyacağımı bilemiyorum açıkçası. Ya evet, ligin en kötü şutlarını kullanmasına rağmen en iyi yüzdelerini yakalayan oyuncu. Böyle bir istatistik var hakikaten. Yani şut hani kullandığı şut kalitesi ligin en kötü oyuncusu Buddy Hield. Çünkü herkes kovalıyor iki kişi. Ve %90, hani 90%'in üzerinde şut verimi var. Hani korkunç iyi bir şutör. Ama savunmada yok, topu yere vuramaz. Ne anladım ben o işten? Yani hani mesela Miami Duncan Robinson'ı verse alsa, evet mesela. Hani öyle takaslar geliyor benim aklıma Buddy Hield'a dair. O hani iki takımı da mutlu etmeyecek bir iş. Ben Buddy Hield olsam hani ne kadar kontrat verdiler bilmiyorum ama muhtemelen Buddy Hield kendini daha iyi bir kontrat oyuncusu sanıyordur. Yani muhtemelen reddettiği teklif aslında hak ettiği tekliftir. Hani düşünüyorum gerçekten var mı senin şu takıma gitse çok iyi olur abi Buddy Hield dediğin bir takım?
Yani çıkmadı vallahi direkt. Yok abi Nets'in sorunu şut atabilen adam değil ki. Nets'in sorunu topu yere vuran adam.
Cam Johnson var orada da hakikaten.
Yani Cam Johnson var, Mikal Bridges var. Bir şeyler var yani hani. Ve bu takımın en büyük eksikliği zaten şey değil. Hani şut atabilen oyuncudan ziyade topu yere vuran oyuncu eksikliği var.
New York Knicks'e gitse mesela şey rotasyon dışı kalır.
Evan Fournier var yani hakikaten. Şey rotasyon kaçırıyor diye.
Evan Fournier'mez olur.
Yani şey olur. Evan Fournier'in soy ismini Google'da arattırabildiğimiz versiyon olur.
Allah bilirsin seni. Allah seni düdük etsin. Ben ne güzel kötü kelime şakası yapmıştım. Aklımıza getirdiğim görsellere bak. Allah seni düdük etsin.
Yani
düşünüyorum hakikaten. Hakikaten yok, aklıma gelmedi.
Yani Detroit de Detroit de olur bu arada. Detroit'in en iyi oyuncusu yok.
5 senedir Philadelphia'ya gidecek, gidemiyor. Gidecek falan, Philadelphia alır. Bir şekil.
Ne görmek istiyorsun diye sorayım o halde sana.
Andrew Nembhard'ın gerçek NBA oyuncusu olmasını görmek istiyorum. Andrew Nembhard'ı kolejde de çok severdim. Çok da sempatik bir çocuk. Hani geçen sene de çok güzel bir tat bıraktı ağızlarda ama hani böyle kolej çıkışı iyi bir sezon geçirip sonra 3 sene sonra Bayern Münih'te gördüğümüz bu da işte 2020'de çok iyi fantasy statlar vermişti 2 ay. Hani o olmasın istiyorum Andrew Nembhard. Andrew Nembhard gerçek bir NBA oyuncusu olsun istiyorum. O yüzden Andrew Nembhard'ı şey yapmak istiyorum. Hani Andrew Nembhard'ın bu takımın iyi bir 6. oyuncusu olarak görmek istiyorum.
Ben de Haliburton'un daha iyi savunmacı olmasını görmek istiyorum.
Abi bu kadar geçişi sen yönet, işte kulvarların ortasına gir, reboundları alacağız, sana vereceğiz dediğin adam savunmada sen gardını Miles Turner'ın üstüne doğru sür de hani sana bir şey olmasın. Bu arada Kyle Gilgeous-Alexander'da, Tyrese Haliburton'da lige şutu arızalı savunmacılar olarak girdi. Hani fikir olarak. Kentucky ve Ohio State'den çıkışlarındaki algı olarak. Şayi'yi herkes Rondo'ya benzetiyordu. Tyrese Haliburton'un da en büyük şeyi Rondo'ydu. Comparison'ı. Yanlış hatırlamıyorsam.
Değil mi ya?
Tabii. Öyle olması lazım. Hani
yani,
zaten Kentucky çıkışlı olduğu için ikisi de hani zaten Rondo'ydu. Hani Haliburton'da durum öyle miydi emin değilim ama o da Rondo'yu hani bir kere en büyük soru işareti şutuydu zaten. Şut stilinden ötürü. İkisinin de böyle bir hani artık heliosentrik deniyor ya ona. Bir hücumun toptan sırtlayıcısı ama savunmada soru işareti olan oyunculara dönüşmesi hani NBA scoutları da bu işten pek anlamıyor. Hani Kevin O'Connor okursun yine analizi sen Flagrant One'dan al dedirtiyor insanı.
Geçen sene Haliburton'un yani şeyini daha fazla görmek istedim. O geldi aklıma. Geçen sene Pacers'la alakalı düşüncelerim bir anda böyle şey oldu sen konuşurken. Haliburton'un canı istediği zaman ya bu maçta ben çıkacağım 30-35 atacağımı bence daha fazla hissettirmesi lazım bu arada. Yani son olarak onu ekleyeceğim. Çünkü bazen bu takımın ona ihtiyacı oluyor. Ve onu her zaman göremedik. Bu sezon en azından onu görmek istiyorum. Ben oyunundaki yani savunmasıyla birlikte diyelim. Bir mental eşiğin olduğunu düşünüyorum üçüncü sahasında. Onun da bence bu sene şey yapması lazım. Bu sene biraz daha göstermemiz lazım diyeyim.
Haliburton'un bu sene ligin asist kralı olması lazım.
Geçen sene oralarda değil miydi zaten ya?
James Harden oldu ama.
Bu sene Harden yok. Devam. Yani. Bir de Haliburton evet. Maç kaçırdı da. Gerçi Harden da sezon başından bir ay kaçırdı ama neyse. Evet. Detroit Pistons.
Evet.
Şimdi abi geçen sene Detroit Pistons sezona şey hamlesiyle girdi. Bu da biraz girizgah yapayım sonra sana atayım bu. Biz playoff yapacağız. En azından play-in yapacağız. Rekabet olacağız diye girdiler. İşte Bojan Bogdanović özellikle aldılar. Alec Burks gibi bir oyuncu yine takas eklemişler. Yani veteran oyuncu eklediler. Ama hem Kane'in erken sakatlığı hem de aslında belki de beklenti oluşan oyuncuların o beklentinin altında kalmasıyla birlikte Detroit çok kötü bir sezon geçirdi. Korkunç bir sezon geçirdiler bence. Ve diğer taraftan da sezon içerisindeki yaptıkları bir başka takasla birlikte çok uzun rotasyonu olan ve çift uzunla genelde maçlarını oynayan ve kapatan bir takım olarak karşımıza çıktı. Şimdi hani uzun çift uzun oynayan takımlar var. Cleveland gibi, işte Minnesota gibi. İşte bu sene belki zaman zaman işte OKC'de göreceğiz vesaire.
Belki Benson Horvath'ı yan yana yapacak.
Evet. Ve işte yani Bucks da zaten yıllardır böyle gidiyor vesaire. Şimdi geçen sene bu takımın çift uzunları genelde işte Marvin Bagley, James Wiseman gibiydi. Bu adamların yani bir ton zaafı var ama zaafların en büyük sıkıntısı da ya bu takımda mesela şey yok abi hani ya pas atabilen bir uzun yok mesela. Bunun çok ciddi bir zaafını gördüler geçen sene. İşte bu Atlanta'nın oynadığı gibi işte çift perdeli oyun oynuyorlar. Diyelim ki bir uzun dışarıya çıkıyor. Bu genelde Bagley oluyordu. Wiseman pot altında top bekliyor. Bagley o topu indiremiyor mesela. Yani kendi pasına güvenemiyor. Güvenemediği için topu tekrar işte atıyorum Ivy'ye, Hayes'e, Diallo'ya falan verip hücumun aslında tamamen tıkanmasına yol açıyordu. Şimdi mesela bakıyorsun uzun rotasyonda bir gelişim yok. Hani koç tabii ki şey dedi kampta, hani Bagley ve Wiseman'dan hangisi daha iyi kamp geçirirse oynayacak dedi. Ama hani diğer taraftan bakıyorsun ya, oynayacakları, süreleri paylaşacakları oyuncular da işte Jalen Duren ve Isaiah Stewart. Isaiah Stewart hala NBA'de ne olacağına karar verememiş bir oyuncu. Hala 4 mü, 4.5 mu, 5 mi, hani tam olabilirse. Duren mesela çok özel bir reboundçu diyorsun. İşte atletik, çok dikey sıçraması yerinde olan bir oyuncu. Ama yine diğer 3 uzunda olduğu gibi o da mesela Peter Roy savunamayan bir isim. İşte pasörlüğü şu an için kendisinde olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla ben Detroit'in birkaç şey gerçekleşmediği senaryoda, yani Kate hakikaten vaatli oyuncuyu böyle tavanına çok yakın bir seviyeye çıkmadığı sürece, ben mesela Detroit'in yine bu sezon çok kötü sezon geçeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum, katılıyor musun buna?
Abi Detroit koskocaman bir rebuilding faciası. Seçimler, fikirler, mentalite. Ya bu takım rebuilding'e çıkarken kimle çıktı? Koçun ismini söyle.
Detroit'in koçu değil mi? Toronto'nun.
Aynen. Brad Stevens'ın yılın koçu. Dwayne Casey. Hani Brad Stevens'a ait olan yılın koç ödülünü bu adama verdiler. 3 gün sonra da kovuldu zaten. Hani Dwayne Casey, Allah aşkına Toronto'yu nereye götürdü de Dwayne Casey bir genç takımı bir yere götürecek? Yani hani mesela al Rick Carlisle'ı, verdin Rick Carlisle'la gördün etkiyi. Hop Halliburton'dan topçu yaptı. Dwayne Casey'e vereceğini de ne yapacak? Yani sırf sert adam diye, hani Detroit ruhu. Şimdi Detroit'in her takımı öyledir. Hem futbol takımları da öyle. Detroit Lions. İlk basın toplantısında rakiplerin diz kapaklarını ısıracağız diyen bir adamı baş koç yaptılar ve hani iyi de gidiyorlar. Çünkü futbol daha öyle bir spor. Ama basketbol öyle bir spor değil. Basketbol, biz sert adamlar olacağız. İyi ol, götüne sokarsın. Böyle. Dwayne Casey'i getirdin. Dwayne Casey bu takıma hiçbir şey katmadı. Hiçbir şey katmadı. Bir kere koç seçimin yanlış. İyi rebuilding yapan takımlara bak. Indiana, Rick Carlisle. Nate McMillan, Atlanta. Oklahoma, Mark Digne. Will Hardy. Utah, Will Hardy. Say. Hepsi genç, hücum konusunda iyi fikirleri olan, oyuncularla iyi ilişkiler kurabilen. Ya hani kusura bakma gerçekten ama şu, Kate Cunningham'ın max kontratı garanti mesela abi şu an. Zion Williamson olduğu gibi. Hani evet. Bu oyuncularla öyle böyle iyi ilişkiler kurmak zorundasın. Çünkü bu adamlar 18 yaşında hayatlarını garantilemiş adamlar. Mesela yine iyi rebuilding yapan mesela Charlotte en iyi sezonlarını kimle geçirdi? James Borrego. Evet. Hani bu örnekleri sabaha kadar 3 sene 5 sene öncesine giderim yine bulurum. Yani Brad Stevens mesela. Rebuilding, Boston Rebuilding. Bir tane en iyi rebuildinglerinden biriydi. Şimdi Dwayne Casey getiriyorsun. Hiçbir oyuncu hiçbir şey katmıyor. Aynı zamanda oyuncular geriye gidiyor. Kötü draft yapıyorsun. İlk ondan Jaden Ivey ile Killian Hayes'i seçtin. Jalen Duren'e trade up yaptın. Ne alakaysa. Çok ihtiyacım varmış gibi. Şey yapamıyorsun. Yani çöp oynuyorsun sezonları. Çöp oynuyorsun. Bir kere de oyuncu bul yerden. Bir tane de oyuncu bul. Hani yine şey bulma. Böyle işte Gabe Vincent bulma. Ama abi herkes bir şey buluyor yerden. Yani Brooklyn rebuilding yaparken yerden Joe Harris'i buldu. D'Angelo Russell'ı aldı. Rehabilite etti. Bir oyuncuya çevirdi. İşte yani bir takım söyle, ben sana yerden buldu adamı söyleyeyim yani. Oklahoma Lou Dort'u buldu undrafted'dan. İşte evet. Indiana Pacers geçen sene rebuilding yapıyordu. Allah bir şey buldu. Andrew Nemard'ı buldu. Diyebiliyorsun bu adam oynar diye. O da yok. Sen gidiyorsun Boyan şut atsın diye Boyan Bogdanovic'e pik yakıyorsun falan. Ligin en kötü savunması bu arada Boyan Bogdanovic. Aynı zamanda. Hani ben ne anladım bu işten? Şimdi yapmaya çalıştıkları da şu, Monty Williams NBA'in en has adamlarından biri. NBA yönetimin çok sevdiği, çok iyi. Hristiyan aile babası. Hep böyle PR yapılan bir adam. İyi de bir karakter. Takım soyunma odasını toplamayı da biliyor ama NBA'in ya şu takımı kurtar deyip gönderdik. Stephen Silas babası uzun süre, çok uzun süre NBA koçluğu yaptı. O da NBA'in şurayı bir hallet deyip gönderdiği adamlardan biri. Yine baktım ben bugün stafflarına. Jared Jack varmış. Jared Jack biliyorsun G League Ignite takımın ilk oyuncusuydu. Hani NBA'ye ulan şurada biz sıçtık, bizi bir kurtarın diye baktık sallamışlar gibi duruyor staff'a baktığında. Ama abi eldeki malzemeye bakıyorsun. Bak şimdi Cade Cunningham. Sakat makat çok güveniyoruz. Cade Cunningham oynadığı zaman çok iyi oynuyor. Hani Ben Simmons'ın daha iyisi gibi gözüküyor. Ancak Ben Simmons'ın daha iyisi olmak bir şey ifade ediyor mu? Şu an emin değilim. Jaden Ivey. Aynen Ja Morant. Aynen. Hani bunu anlatamadık insanlara ya. Aynen Ja Morant. Kafayı yersin ya. Ja Morant'a çok benziyormuş. Sanki hani Derrick Rose zamanında da Derrick Rose'a çok benzeyen şeyler çıkıyordu. 3 sene sonra Fenerbahçe Ülker'de potaya gidiyorlardı. Auzer Thompson. Auzer'le Amon bu ikizlere karşı hani çok kötü bir lig oynadı. Hani çok kötü bir seviyede. Hani o G League Ignite falan da değil yani. Çok kötü bir lig orası. Gerçekten hayatında basketbol oynamayacak oyuncularla oynuyorsun ama hani izleyelim hadi. Tamam mı? Hiç izlemedik diye sayalım. Abi bu sene birinci turdan Marcus Sasser'i aldılar. Aynen abi. En savunmacı, en şey takım sizsiniz. Tamam yani hani bunu gözümüze sokun iyice. İyice anlamış olalım. Ya çünkü Marcus Sasser 22 yaşında. Undersized. Houston senelerinde iyi veteran bir savunmacı gardı olmak dışında çok da bir esprisi olmayan, yani birinci tur şeyi gözükmeyen, prospekti gözükmeyen bir adam Marcus Sasser. Marcus Sasser'i kim seçse mantıklı olur. Bak Sasser, Boston Celtics'in pikiyle aldılar onu. O smart takasında takaslanan Memphis pikinin sonucu. Mesela Marcus Sasser'i Boston alsa dersin ki veteran oyuncu alıyorlar. Tecrübeli bu adam. Savunma yapabiliyor. Fena da şut atmazsa rotasyonda kalır. Hani Peyton Pritchett ne olduysa Marcus Sasser de onun savunmacısı olur dersin. İşte Milwaukee alsa yine hani campaign'le dakika. Ya Detroit'in tecrübeli kolej oyuncusuna mı ihtiyacı var?
Hı hı.
Yani. Ne alaka Marcus Sasser işi? Şeye geliyorsun pivot. Geçen sene yine trade up yapıp şey almak. Jalen Duren almak. Isaiah Stewart bir önceki sene çok iyi geçirmişti. Ya başarısız olsan da Isaiah Stewart'la ol. Tamam mı? Yani zaten şampiyonluğa gitmiyorsun. Tamam Jalen Duren'ı çok beğendin aldın. Abi Wiseman'ı almak ne iş? Hani gerçekten mi maç izleyen scout yok sizde? Hani bu adamı nerede oynadı? Memphis'te oynadı 3 maç kolejde. Sonra ceza aldı zaten. Podcastlerimiz ortada. Ben o ara Mart kedileri de çekiyordum. Hani dediğim şuydu gerçekten. Bir Oregon maçı oynadılar. Peyton Pritchett bunun etrafında mı uçuyor? Göreceksin. Aç maçın kaydını bir daha izle. Uçuyor etrafından Peyton Pritchett. Gidiyor yani. Richardson diye bir oyuncu daha vardı Oregon'un o sene. Hani göremiyor nerede bunlar diye. Bu adam 3 maç oynadığı için yani çok az maç oynadığı için 2. sıradan gitti. Maç oynasa 20. sıradan seçilecekti. Korkunç bir oyuncu. Ya Golden State abi Draymond Green'le oynadın 2 sene ya. Ya bir savunma rotasyonu öğrenemez misin? Ya beni koy ben iki, en azından ya elim uzanmaz, kolum uzanmaz. Nerede duracağımı bilir. Ama bu arkadaşı da hiçbir gelişme de yok. Ya bir de abi ayıplı mal olmasa Golden State Warriors geçen seneki o rotasyon içinde takaslar mı sana? Kevon Looney'nin...
Abi adam bir de şey yani hani 5 numara olduğunun farkında değil savunmada.
Abi rotasyonda geçen sene kesemediği adam Jamichael Green EYT'ye başvurdu şimdi. Wiseman alacağım deneyeceğim, Bagley alacağım deneyeceğim. Ulan tutamamış, bust olmuş. Adamları deneyeceğine. Yani bu adamlar bust hani Noah Vonle denemesi değil bu. Bu adamlar süperstar olacakken çöpçü olmuş adamlar. Mesela Noah Vonle'nin iyi bir oyuncusu olacağı düşünülüyordu. Olmadı. New York iyi kullandı bir sene. Sonra bir NBA kariyeri olur gibi oldu, olmadı. Hani öyle oyuncu deneyeceksen dene işte. Mesela Aaron Nesmith'i dene. Tamam mı? Çünkü bu oyuncular rol oyuncusu olacak diye yerini bulamadılar. Başka bir takım da evet. Bu oyuncular etrafında 15 yaşından beri etrafında takım kurulan adamlar. Birine Anthony Davis demişler, diğerine Giannis Antetokounmpo demişler 17 yaşında. Ve bu adamlar NBA'de süre alamamış. Acaba neden? Hani korkunç işler, yapılması gereken ilk işlerin hiçbiri yapılmıyor. En son yapılması gereken işler ard arda yapılıyor. Hani Ve bunun üstünde müthiş bir kibir. Şey kibri ya, Dwayne Casey'nin ben şey açıklamasına müthiş kuruğum yani. 3 sene önce ya o kadar iyi, o kadar hızlı bir şekilde şampiyon olacağız ki siz de şaşıracaksınız diye açıklama yapmıştı. Rebuilding'e başlarken.
Aynen öyle kardeşim benim.
Aynen öyle, aynen. Aynen. 4 tane pivot var şu an. Biri 1.90. Diğeri rebound oluyor. Diğer ikisi basketbolcu değil. Bıraksan Partizan almaz. Hani gerçekten yine Erdemcan'ın beğenmediği oyunculara geldik. Şeyde guard rotasyonunda 4-5 tane şu an Detroit, bu arada şeyi saymadım daha. Bunların bu arada en iyisi, bunların arasındaki en iyisi saymadığım Montemoris. Hani.
Hı hı.
Jaden Ivey, Auzer Thompson, Marcus Sasser, Killian Hayes. Aralarındaki en oyuncu Montemoris. 5 tane şey var. Çaylak kontratında olan guard'ın var. Önümüzdeki sene ikisinden vazgeçeceksin zaten. Ne yapacaksın? 4 tane 25 yaşında topçuyla mı? Yani diyelim ki çok iyi. Kate Cunningham MVP seviyesine çıktı. Playoff kovalayacaksın. Zaten 2 tanesi gidecek bunların. Hani yetenekler, bu neyde konuşmuştuk bunu? Houston'da konuşmuştuk değil mi? Yetenekler üst üste binmiyor. Yan yana diziliyor, hı hı, yetenekler. Ve hani maalesef yetenek de dizilmiyor. İsim diziliyor. Isaiah Stewart'ın yanına James Wiseman diziliyor. İşte Jaden Ivey'nin yanına Killian Hayes diziliyor. İkisini birleştirsen, bunların ikilerini birleştirsen bir tane top çıkar. Hani en azından diğer tarafta Jalen Green'in potansiyeli çok yüksek abi. 20 sayı ortalama yapıyor. Ama burada, hı hı, öyle yani Kate Cunningham'ı çıkar bana, ya bu topçudan daha bir ilk 10 oyuncu olur ya kariyerinin bir gününde diyeceğin oyuncu yok. Hani ve bu konuda ligin en kötü takımı olabilir Detroit. Hani umut yok. Hani Chicago'da direksiyon yok. Chicago çünkü sakatlandı adamın yıl, o şeyi, takımın yapısını sağlamlaştıran adam takas şey sakatlandı. Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. Ama bu takımda Kate Cunningham konusunda bu arada her gün şey düşüyor, umut düşüyor. Ama Kate Cunningham'ı çıkar, Jaden Ivey, Auzer Thompson, Marcus Sasser, Killian Hayes, Jalen Duren, Isaiah Stewart, James Wiseman, Marvin Bagley, Buddy Boeheim, Isaiah Livers. Bu oyuncular arasında bir tane bana All-Star olurum umudu veren oyuncu yok. Belki Auzer Thompson o topçudur. Onu da göreceğiz. Ama hani ya Monty Williams'ın çok soyunma odasında iyi insanlık, bir aile babası olmanın şeyleri, nefasetleri, işte İsa ölüme giderken çok şey yapardı, hı hı, çok dua ederdi falan tarzı konuşmalar yapıp bu takıma bir basketbol yüklemesi lazım. Çünkü hani ölçüyorum, tartıyorum ya mesela, abi bu takımın en büyük hücum gücü gerçekten Kate Cunningham'ın çıkar. Bojan Bogdanović ve Joe Harris'in şut formunu yakalaması. Hani çok farklı bir yerde. Çok farklı bir yerde ligin geri gidişine göre. Yani umarım Bojan Bogdanović bir yere takaslarlar. Bence Cleveland'da iyi olur Bojan Bogdanović. Geçen sene Lakers falan istemişti de takaslamamışlardı. Hani bence bu takım böyle başarısız rebuildingler oluyor ve bir daha rebuilding'e giriyorlar ya. Bence bu takım onlardan biri olacak gibi duruyor yani. Sacramento, Detroit'in Sacramento'nizasyonu gibi bir süreç yaşanıyor şu an. Hani ki zaten bu hep zaten Detroit takımının hep çok aceleci olmasından. Hani Blake Griffin takası da öyleydi. Böyle girdiler de yani alaları geldi Blake Griffin. Durduk yere alaları geldi. Sonra alamadık. Hı hı. O pick Shai Gilgeous-Alexander oldu. Hani olmadı da hani 2 sıra 6 oldu. Hani sakin sakin. Hemen John Morant olur mu diye gitmeyeceydin Ivy'ye. Bir sakin. Yani John Morant olsa bile Desmond Bane'le anlamlı o. Bir oyuncu al, bir geliştir. Geliştirecek koç getir. Hemen erkek olmasın oyuncular. 2-3 sene çaylak geçirsinler. Hani 2-3 sene el üstünde tut yani. Hani o yüzden Detroit bu kafayla zaten bir yol olmaz Detroit'ten. Hani gerçekten bu şey. Jim Boylan'ın getirildiği Chicago denemesi gibi bir şey bu yani.
Peki abi, hani, ne görmek için?
Abi sağlıklı Kate Cunningham görmek istiyorum. Kate Cunningham çünkü çok eğlenceli bir basketbolcu. Yani hayal ettirdikleriyle. Ama Cade Cunningham bu seneyi de kötü geçirirse mesela takaslanır mı acaba? Konuşuruz yani.
Ben zannetmiyorum ya. Çok erken yani, bence o soru için.
Evet çok erken ama hani abi bir de Detroit hiçbir anlamın yok Detroit'te kalmak için. Eğer başarılı gelmiyorsa. Hani Detroit öyle bir yer çünkü. Çok erken unutuluyorsun. Hiç kimsenin önünde olan. Yani mesela yine Livonials bir şehir Louisiana'da. İşte kötü takım. San Antonio zaten mesela ligin hani koçun Popovich ve Texas'ta ligin kültürü olan takımlardan birindesin. Hani bir Orlando böyledir. Kötü olduğundan unutulursun yani. No, no, bu adam NBA'de mi hala falan dedirtir insana. Bir de şey Detroit gerçekten. Hani o yüzden Cade Cunningham'ın kendini göstermesi ve etrafına yapı kurulabilecek bir oyuncu olduğunu göstermesi lazım. Eğer o yapı olacak oyuncuyu gösteremezse Detroit bir 5 sene falan atar rebuilding'de.
Ben de dediğin senin şeyine katılıyorum abi. Cade Cunningham'la alakalı. Cade Cunningham'ın bir tam sezon geçirmesini istiyorum diyeyim sağlıklı bir şekilde. Çünkü oynayabildiği zaman gerçekten çok özel bir oyuncu olabileceğinin potansiyelini bize hem kolejde hem de tabii ki sağlıklı oldukça NBA kariyerini gösterdi. Diyor ve bitiriyorum.
Aa 1,5 saate bitirdik bu sefer.
Soru almadık.
Yok soru alsak da abi geçen 2. saatte başladık soruları konuşmaya.
Ha tabii evet.
Ama o tabii ki o grup şeydi canım. Geçen havai fişek gösterdi.
Detroit'te de daha çok şey mi anlatalım yani işte Bojan Bogdanovic'in pin down çıkışlarında işte
Buddy Boheim'le oynar Rekuz'da falan.
İyi perdecisi yok. İşte Bojan Bogdanovic'in dahil olduğu Cade'in yönettiği İspanyol piken rolleri falan. Hani bunları da çok konuşmak istemiyoruz zaten çünkü.
Yani konuşacak Detroit olsak zaten burada Jared Jack'in yerine Detroit Pistons'ın staffında olurduk.
Ya hoca bu arada Detroit'te kan yaparız. Detroit'te kan yaparız.
Atarım. 10 galibiyet yazarım Detroit'e. Zaten 12 galibiyet alırlar toplam.
Jaden Ivey harbi Ja Morant olur. Bunu bir düşün. Troy Weaver. Bunu bir düşün.
Benim Jaden Ivey'e fikirler. Sen bence Belgrad'da otel bakmaya başla. Abi Google'a gir. Bo McCaleb Partizan Highlights yazsana bir. Bak bakalım nasıl gidiyor potaya.
Gibi. Peki abi ağzına sağlık.
Senin ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Yine keyifli sohbet ettik.
Kesinlikle. Dinleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.